Ayrım 16. Incognito, David Eagleman, sayfa 159. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Çoğumuz bütün yetişkinlerin sağlıklı seçimler yapma konusunda aynı beceriye sahip olduğuna inanırız. Bu düşünce kulağa hoş gelse de yanlıştır. İnsan beyni yalnızca genetik nedenlerle değil, yetişme ortamına da bağlı olarak birbirinden büyük farklılıklar gösterebilir ve gerek kimyasal gerek davranışsal birçok hastalık yapıcı, patojen nasıl biri haline geldiğinizde etkili olabilir. Anne adayının hamilelik sırasında madde kullanımı, annelik stresi ve düşük doğum ağırlığı bunların arasında sayılabilir. Çocuk büyüdükçe ihmal, fiziksel taciz ve kafa hasarları da zihinsel gelişimde aksaklıklara neden olur. Yetişkinliğe ulaşan çocukta ise yine madde kullanımı ve çeşitli toksinlere maruz kalma durumu beyne zarar verip zeka düzeyinde, saldırganlık davranışlarında ve karar verme becerilerinde değişikliklere neden olabilir. Kurşun bazlı boyaların kullanımdan kaldırılmasına yönelik halk sağlığı hareketi, çok düşük düzeylerde kurşunun bile çocuklarda zeka düzeyini düşüren, bazı durumlarda da daha dürtüsel ve saldırgan davranmalarına neden olan beyin hasarına yol açabileceğinin anlaşılması sonucu ortaya çıkmıştı. Ne olduğumuz, hangi yollardan geçtiğimize bağlıdır. Bu nedenle iş, cezai ehliyet konusunu düşünmeye geldiğinde karşımıza çıkan ilk zorluk, insanların kendi gelişimsel yollarını kendilerinin seçmediği gerçeğidir. Az sonra göreceğimiz gibi bu anlayış suçluları aklamaya yetmese de tartışmayı insanların başlangıç noktalarının birbirinden çok farklı olduğunu tam anlamıyla kavrayarak sürdürmek önemlidir. Kendinizi bir suçlunun yerine koyup "ben böyle yapmazdım" demek düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Çünkü siz de onun gibi anne rahminde kokaine, kurşun zehirlenmesine ya da fiziksel tacize maruz kalmadıysanız durumunuz onunkiyle doğrudan karşılaştırılamaz. Beyinleriniz farklıdır. Bu yüzden de kendinizi onun yerine koyamazsınız. Onun gibi olmanın neye benzediğini hayal etmek isteseniz de bunda pek başarılı olamayacaksınızdır. Nasıl biri olacağınızla ilgili ihtimaller bile çocukluğunuzdan çok öncesine, varoluş anınıza dayanır. İnsan davranışlarında genlerin önemli olmadığı görüşündeyseniz, şu inanılması güç gerçeği bir düşünün. Eğer belirli bir gen grubuna sahipseniz, bir şiddet suçu işlemeniz olasılığı %882 oranında artar. ABD Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki istatistiklerini yan sayfada iki grup halinde verdim. Bu özel gen grubunu taşıyanlar ve taşımayanlar tarafından işlenen suçlar. ABD'de yılda işlenen şiddet suçlarının ortalama sayısı. Suç: ağır cezayı gerektiren saldırı. Genleri taşıyanlar 3.419.000. Genleri taşımayanlar 435.000. Suç: adam öldürme. Genleri taşıyanlar 14.196. Genleri taşımayanlar 1.468. Suç: silahlı soygun. Genleri taşıyanlar 2.051.000. Genleri taşımayanlar 157.000. Suç: cinsel saldırı. Genleri taşıyanlar 442.000. Genleri taşımayanlar 10.000. Özetle, bu genleri taşıyorsanız ağır saldırı suçu işleme olasılığınız diğerlerine göre 8 kat, cinayet işleme olasılığınız 10 kat, silahlı soygun yapma olasılığınız 13 kat ve cinsel saldırı suçu işleme olasılığınız da 44 kat fazladır. İnsan popülasyonunun yarısı bu genlere sahipken diğer yarısının sahip olmaması İlk grubu diğerleriyle kıyaslanmayacak ölçüde tehlikeli kılar. Mahkumların endişe verici ölçüde büyük bir çoğunluğu, ölüm cezası alanların ise %98.4'ü bu genleri taşımaktadır. Geni taşıyanların farklı bir davranış türüne güçlü bir eğilim gösterdiği yeterince açıktır ve tek başına bu istatistikler bile güdüler ve davranışlar bakımından herkesin masaya eşit koşullarda oturduğunu varsayamayacağımızı göstermektedir. Bu genlere birazdan yeniden döneceğiz ama ondan önce konuyu kitap boyunca karşımıza çıkan ana noktaya bağlamak istiyorum. Davranış teknemizi süren kendimiz değiliz, en azından sandığımız ölçüde. Kim olduğumuz bilinçli erişim yüzeyinin çok derinlerinde belirlenmiştir. Ayrıntılar zamanda geriye, doğumumuzdan öncesine, spermle yumurtanın birleştiği ana kadar gider. Bu birleşme bizi bazı özelliklerle donatmış, diğerlerini dışlamıştır. Kim olacağımız ise moleküler şablonlarımızla, yani asitlerden oluşan, gözle görülemeyecek kadar küçük bir dizi yabancı kodla başlar. Üstelik de biz daha sahneye bile çıkmadan. Bizler aslında erişilmez, mikroskopik tarihimizin birer ürünüyüzdür. Bu arada bu tehlikeli gen grubuna yeniden dönecek olursak, siz de olasılıkla adını duymuşsunuzdur. Topluca Y kromozomu olarak anılırlar ve eğer siz de bir taşıyıcıysanız erkek olarak isimlendirilirsiniz. Gen mi çevre mi meselesine gelecek olursak, önemli olan şu ki ne biri ne de öbürü sizin seçiminizdir. Her birimiz genetik bir şablonla dünyaya gelir ve bizi biçimlendiren, ilk yıllarda üzerinde hiç söz sahibi olmadığımız bu koşullar dünyasının içinde buluruz kendimizi. Genlerle çevrenin karmaşık etkileşimi, toplumdaki her bir kişinin farklı bakış açısına, farklı kişiliğe ve karar verme konusunda da farklı becerilere sahip olması sonucunu getirir beraberinde. Bunlar insanların özgür iradeyle yaptıkları seçimler değil, yalnızca oyunda önlerine düşen kartlardır. Beynimizin oluşum ve yapısını etkileyen faktörleri kendimiz seçmediğimiz için özgür irade ve kişisel sorumluluk kavramları da bu noktada bir yığın soru işaretine gebedir. Beyin tümörü kendi kabahati olmadığı halde Alex'in kötü seçimler yaptığını söylemek ne ölçüde anlamlıdır? Frontotemporal demanslı ya da Parkinson'lu hastaların uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılmaları gerektiği düşüncesi haklı mıdır? Eğer rahatsız edici, bütün suçluları aklayan bir yöne doğru ilerlediğimizi düşünüyorsanız, lütfen okumaya devam edin. Çünkü size yeni bir düşüncenin mantığını parça parça göstereceğim. Varacağım sonucu şimdiden söyleyecek olursam, suçluları sokaktan toplamaya devam edeceğimiz, kanıta dayalı hukuk sistemimiz varlığını sürdürse de ceza gerekçelerimiz ve rehabilitasyon koşullarımız değişebilir. Modern beyin bilimi sonuçlarını gözler önüne serdikçe hukuk sisteminin onsuz nasıl işlemeye devam edebileceğini düşünmek zordur. Özgür irade sorunu, yanıt o kadar da önemli olmayabilir. Belirlenimciliğin hiçbir ölçüsünün kendisini özgür bir canlı olduğu düşüncesinden vazgeçiremeyecek olması bile tek başına insanı bir yaratılış şaheseri kılmaya yeterlidir. George C. Lichtenberg, Aforizmalar. 20 Ağustos 1994'te Hawaii'nin Honolulu kentinde Taike isimli fil sirkteki yüzlerce kişinin önünde numaralarını sergiliyordu. Bir noktada nöral devrelerinde gizli kalmış bir nedenle Taike'nin ipleri koptu. Bakıcısı Dallas Beckwith'i yaraladıktan sonra terbiyecisi Alan Beckwith'i ezip geçti ve dehşete düşmüş izleyici kitlesinin gözleri önünde sirk alanının bariyerlerinden fırlayıp kaçarak Steve Hirano isimli siyasi strateji uzmanına saldırdı. Bu arada bütün bu kanlı olaylar sirk ziyaretçilerinin video kameralarına kaydedilmekteydi. Taike daha sonra Kaka'ako bölgesi sokaklarında koşarak uzaklaştı. Hawaii polis memurları izleyen 30 dakika boyunca fili kovalayarak ona toplamda 86 kez ateş ettiler. Taike sonunda aldığı yaralarla düştü ve öldü. Fil saldırıları ile ilgili ender sayılamayacak bu tür hikayelerin en tuhaf bölümleri de genellikle sonlarıdır. 1903'te Topsy adlı fil Coney adasında 3 bakıcısını öldürdükten sonra kendisi de bir yeni teknoloji gösterisi eşliğinde Thomas Edison tarafından elektrikle öldürüldü. 1916'da ise Sparks World Famous Shows sirkinde gösteriye çıkan Mary adlı fil bakıcısını Tennessee halkının gözleri önünde öldürdü. Kana susamış kalabalığın taleplerine kulak veren sirk sahibi Mary'i bir demiryolu vincine bağlı devasa bir iple astı. Mary tarihte asıldığı bilinen ilk ve son fildi. Söz konusu dengesi bozulmuş bir fil olunca suçun kimde olduğu sorusunu elbette sormayız bile. Ne filleri savunmada uzmanlaşmış bir avukat, ne sürüncemede kalmış davalar, ne de hafifletici biyolojik unsurlarla ilgili tartışmalar vardır bu durumda. Önemli olan işe doğrudan el koyup hak sağlığını korumak adına file ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Taike, Topsy ve Mary ne de olsa sadece birer hayvan, cüsseli birer filsel zombi sistemler topluluğundan ibaret canlılar olarak algılanmaktadırlar. Buna karşılık iş insanlara gelince adli sistem bizim özgür iradeye sahip olduğumuz varsayımı üzerinden işler ve bizler de algılandığı biçimiyle bu özgürlük temelinde yargılanırız. Ancak nöral devrelerimizin kalın dereli kuzenlerimizinkiyle aynı algoritmaları çalıştırdığı gerçeğinden yola çıkarsak, insanlarla hayvanlar arasında bu ayrım akla uygun mudur? Beyinlerimiz anatomik olarak aynı parçalardan oluşmuş, hatta bu parçalar onlarda da bizde de aynı isimlerdir. Almıştır. Korteks, hipotalamus, ağsı oluşum, retiküler formasyon, fornix, septal çekirdek vesaire. Vücut planları ve ekolojik ortamlar bağlantı örüntüleri üzerinde bir miktar etki gösterse de beyinlerimiz fil beynindeki kalıpların aynılarını taşır. Evrimsel bakış açısından memeli beyinleri arasındaki farklar yalnızca ufak tefek ayrıntılarda yatar. Öyleyse bu seçim özgürlüğü insanların devrelerine nereden ve nasıl girmiş olabilir? Hukuki sistemin bakış açısıyla insanlar eylemlerinde usa vurumdan yararlanan birer varlıktır. Practical reasoner. Nasıl davranacağımıza karar verirken bilinçli düşünür, kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Bu nedenle hukuk sisteminin işleyişi içinde davacı yalnızca suç içeren bir eylemi işaret etmekle kalmayıp suçlu bir zihne de kanıt sunmalıdır. Ve zihni vücudu denetlemekten alıkoyacak herhangi bir etken olmadığı sürece de söz konusu kişi davranışlarından bütünüyle sorumludur. Bu bakış açısı hem sezgisel hem de kitapta şimdiye kadar gördüklerimiz ışığında ciddi biçimde sorunlu olduğu gibi biyoloji ile hukuk arasında süre giden gerginliğin de kaynağıdır. Kim olduğumuz ne de olsa geniş ve çapraşık biyolojik ağlarla belirlenmiştir. Masaya dünyayı içine almaya hazır ve ucu açık kararlara varmakta özgür birer boş levha olarak oturmayız. Hatta bilinçli sizin, genetik siz ve nöral size karşılık herhangi bir karara gerçekte ne ölçüde imza attığımız bile açık değildir. Böylece meselenin düğüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz. Ortalıkta bir seçimin söz konusu olup olmadığını bile söylemek zorken, insanları farklı davranışlar için ne ölçüde ve nasıl suçlu sayabiliriz? Yoksa tüm bunlara rağmen insanlar davranışlarıyla ilgili seçim şansına sahip midir? Sizi oluşturan bunca düzenek ve çarkın karşısında kararlarınıza yön veren, size hiç durmadan yapılması gerekenleri fısıldayan, biyolojinizden bağımsız belli belirsiz bir içsel ses duyar mısınız yoksa? Ve bu da özgür irade dediğimiz şey değil midir? İnsan davranışlarında özgür iradenin yeri eski ve hararetli bir tartışmanın konusudur. Özgür iradeden yana olanlar savlarını genellikle dolaysız kişisel deneyimlerine, az önce parmağımı kaldırma kararını verdiğimi hissediyorum, dayandıracaktır ki göreceğimiz gibi bu da yanıltıcı olabilir. Kararlarımız birer özgür seçim ürünü gibi göründükleri halde durumun gerçekten de böyle olduğunu gösteren sağlam kanıtlara sahip değiliz. Bir hareket kararını gözden geçirelim. Dilinizi çıkarmanızı, yüzünüzü buruşturmanızı ya da birine kötü sözler söylemenizi sağlayan şey özgür iradeymiş gibi gelir size. Ama bu eylemlerin hiçbiri için özgür iradenin devreye girmesi gerekmez. İstemsiz hareketler ve yine istemsiz olarak çıkarılan seslerle kendini belli eden Tourette sendromunu ele alalım. Tourette sendromlu bir kişi dilini çıkarıp, yüzünü buruşturup birine kötü sözler söyleyebilir. Üstelik bunların hiçbiri onun seçimi değildir. Sendromun sık görülen belirtilerinden biri, kişinin ağzından küfür ya da ırkçı hareketler gibi toplumsal olarak kabul edilemeyecek sözcük ya da ifadelerin kaçtığı talihsiz bir davranış biçimiyle kendini belli eden koprolalidir. Hastaların talihsizliği, ağızlarından çıkan sözcüklerin genellikle o durumda söylemek isteyebilecekleri son şey olması. Çünkü koprolaliyi tetikleyen durum, ağızdan çıkan sözü normalde yasak kılacak bir kişiyi ya da şeyi görmeleridir. Söz gelimi obez bir insan görmek, Tourette sendromlu kişiyi şişko diye bağırmaya zorlayabilir. Düşüncenin yasaklanmışlığı, onu bağırarak dile getirme zorunluluğunu doğuran niteliğin ta kendisidir. Tourette sendromuna özgü motor tikler ve uygunsuz ifadeler özgür irade olarak adlandırdığımız süreçle üretilmemektedir. Dolayısıyla bir Tourette hastasından öğreneceğimiz iki şey vardır. Birincisi, incelikli ve karmaşık edimler özgür iradenin dışında da gerçekleşebilir. Bunun anlamı kendimiz ya da bir başkasında karmaşık bir hareketi gözlemekle bunun ardında özgür iradenin yattığı sonucuna varamayacağımızdır. İkincisi, Tourette hastasının yaptığı şeyi yapmama beyninin başka bölümlerinin verdiği kararı özgür iradeyle bastırma veya geçersiz kılma şansı yoktur. Bu insanların yapmama özgürlüğü yoktur. Özgür iradenin ve yapmama özgürlüğünün yokluğunda eksikliği duyulan şey özgürlüktür. Tourette sendromu zombi sistemlerin çeşitli kararlar verdiği ve hepimizin ilgili kişinin yaptıklarından sorumlu olmadığı yönünde fikir birliğine vardığımız bir olguyu temsil eder. Karar verme özgürlüğünün olmaması, Tourette sendromu ile sınırlı değildir. Aynı duruma istemli gibi göründüğü halde aslında istemsiz olan el, kol, bacak ve yüz hareketlerinin gözlendiği psikojen bozukluklarda da tanık oluruz. Bu durumdaki bir hastaya parmaklarını neden yukarı aşağı hareket ettirdiğini sorduğunuzda, size eli üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını söyleyecektir. Bunu yapmamasına olanak yoktur çünkü. Yine bir önceki bölümde gördüğümüz gibi, bölünmüş beyin hastaları sıklıkla yabancı el sendromuna yakalanabilirler. Bir el gömleğin düğmelerini iliklerken, diğeri de bir yandan düğmeleri çözmeye uğraşmaktadır. Ellerden biri bir kaleme uzanır, diğeri kaleme vurarak düşürür. Hasta ne kadar uğraşırsa uğraşsın, yabancı olan elinin yapmakta olduğu şeyi yapmamasını sağlayamaz. Harekete başlama ya da hareketi sonlandırma yönünde verilecek özgürce kararlar kendisine ait değildir. Bilinçsiz davranışlar kasıtsız bağırma ya da asi el hareketleriyle sınırlı olmayıp son derece ayrıntılı bir yapılanma gösterebilir. Eşi ve 5 aylık kızıyla yaşayan ve eşinin ailesiyle oldukça yakın bir ilişki kurmuş olan 23 yaşındaki Torontolu Kenneth Parks örneğinden gidelim. Maddi sorunların yanı sıra evlilik sorunları ve üstüne bir de kumar bağımlılığı olan Kenneth, sıkıntılarını açmak amacıyla eşinin anne ve babasını ziyaret etmeye karar vermişti. Onu yumuşak başlı bir dev olarak tanımlayan kayınvalidesi bu ziyareti dört gözle beklemekteydi. Kenneth 23 Mayıs 1987 sabahının ilk saatlerinde uyanmaksızın yataktan kalktı. Uyur gezer halde arabasına bindi ve 20 kilometrelik yolu kat ettikten sonra evin içine dalarak önce kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü, ardından kayınpederine saldırdı. Kayınpederi hayatta kalmayı başardı. Arabasını daha sonra polis karakoluna sürdü ve oraya vardığında da şu sözler döküldü ağzından. Galiba birilerini öldürdüm. Ellerim. Ellerinin ciddi biçimde kesilmiş olduğunu daha yeni anlamıştı. Hastaneye götürüldü ve el tendonlarından ameliyat oldu. İzleyen bir yıl boyunca Kenneth'in mahkeme karşısında verdiği ifadeler, ifadesini saptırmak için yapılan bazı girişimlerin karşısında bile şaşılası ölçüde tutarlıydı. Olay hakkında hiçbir şey hatırlamıyordu. Dahası bütün taraflar, cinayeti işleyen kişinin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde Kenneth olduğu konusunda ne kadar hemfikirlerse, onun bu cinayeti işlemek için herhangi bir nedeni olmadığı konusunda da aynı derecede hemfikirlerdi. Savunma avukatları ise bunun uyurgezerlik sırasında işlenen bir adam öldürme vakası olduğunda ısrar etmekteydiler. 1988'de gerçekleşen duruşmada psikiyatrist Ronald Billings bilirkişi olarak bazı soruları yanıtladı. Soru: kişinin uyanıkken bir plan kurup bunu uyurken gerçekleştirmeyi bir şekilde garanti altına alabileceğini gösteren herhangi bir kanıt var mıdır? Yanıt: hayır, kesinlikle yoktur. Uyku sırasında zihinde olup bitenlere ilişkin bildiklerimiz kapsamında belki de en çarpıcı gerçek, uyku sırasındaki zihinsel etkinliklerin amaçları ve bunun gibi açısından uyanıklık sırasındaki etkinliklerden son derece bağımsız oluşudur. Uykuda zihnimizi yönlendirmede uyanıklıkla kıyaslandığında çok daha büyük bir denetim sorunu yaşarız. Uyanıklıkta gönüllü olarak bir takım planlar yaparız. İrade dediğimiz şey de budur. Şu eylemi değil de bu eylemi yapmaya karar veririz. Bunun uyurgezerlikte de gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir kanıt yoktur. Soru: davalının o sırada uyurgezer durumda olduğunu varsayarsak, herhangi bir şeye niyetlenmiş olması mümkün müdür? Yanıt: hayır. Soru: yaptığı şeyi değerlendirmiş olması mümkün müdür? Yanıt: hayır, değildir. Soru: yaptığı şeyin sonuçlarını kavramış olması mümkün müdür? Yanıt: hayır, bence değildir. Tüm bunların toplamda bilinç dışı bir eylem olacağını düşünüyorum. Kontrolsüz ve önceden düşünülmemiş. Uyurgezerliğin bu yönü mahkemeler için baş etmesi zor bir mesele haline gelmiştir. Çünkü toplumun tepkisi sahtekar diye bağırmak yönündeyken, beyin aslında uyku sırasında gerçekten de farklı bir fazla çalışmakta ve uyurgezerliğin de doğrulanabilir bir olgu olduğu kabul edilmektedir. Parasomnia adı verilen uyku bozukluklarında beynin devasa ağları uykuyla uyanıklık arasında her zaman düzgün geçişler yapamadığından arada takılıp kalabilir. Sinirsel iletici sistemleri hormonlar ve elektriksel etkinlikte de örüntü değişimlerinin yaşandığı bu geçişlerin gerektirdiği muazzam boyuttaki nöral eşgüdüm düşünüldüğünde parasomnia vakalarının bu kadarla kalması şaşırtıcıdır. Normalde beyin yavaş dalga uykusundan hafif uykuya, oradan da uyanıklığa geçiş yapar. Kenet'e uygulanan elektroensefalogram, EEG ise beyninin doğrudan derin uykudan uyanıklığa geçmeye çalıştığı bir sorunu ortaya çıkardı. Üstelik bu tehlikeli geçiş gecede 10 ila 20 kez yineleniyordu. Uykudaki normal bir beyinde bu tür bir geçiş gecede bir kez bile görülmez. Kenet EEG sonuçlarını kendisi uyduramayacağı için bulgular onda gerçekten de bir uyur gezer sorunu olduğu ve bu sorunun edimlerini istemsiz kılacak kadar da ciddi boyutta olduğu konusunda jüriyi ikna ederek son noktayı koymuş oldu. 25 Mayıs 1988'de Kenneth Parks davasının jürisi onu kayınvalidesini öldürme, ardından da kayınpederini öldürmeye teşebbüs suçundan beraat ettirdi. Tourette sendromlular, psikojen bozukluk vakaları ve ayrık beyin hastaları gibi Kenneth'in öyküsü de üst düzey davranışların özgür iradenin yokluğunda bile ortaya çıkabildiğini gösterir. Tıpkı kalp atımlarınız, göz kırpmanız ve yutkunmanız gibi zihinsel mekanizmalarınız da otomatik pilotla idare edilebilir. Asıl soru bütün eylemlerinizin mi otomatik pilot üzerinden yürütüldüğü ve içinizde biyolojinin kurallarından bağımsız olarak seçme özgürlüğü bulunan küçücük bir parça olsun barındırıp barındırmadığınızdır. Bu soru hem felsefecilerin hem de bilim insanlarının vazgeçilmez tartışma konusu ola gelmiştir. Söyleyebildiğimiz kadarıyla beyindeki bütün etkinlikler son derece karmaşık ve her şeyin birbirine bağlandığı dev bir ağ yapısı içinde yine beyindeki başka etkinliklerce yönlendirilir. Bu ister iyi bir şey olsun, ister kötü bir şey, sonuçta nöral etkinliğin kendisinden başka hiçbir şeye yer bırakmaz. Yani makine içinde bir hayalete hiç yer yoktur. Aynı şeye tersi yönden bakarsak, eğer özgür iradenin vücudun eylemleri üzerinde herhangi bir etkinlik olacaksa bunu sürdürmekte olan beyin etkinliklerini etkileyerek gerçekleştirmek zorundadır ki bunun içinde en azından bazı nöronlara fiziksel olarak bağlanmış olması gerekir. Ancak beyinde kendisi de ağın başka bölümlerince yönlendirilmeyen bir nokta göremiyoruz. Aksine beynin her bir parçası diğer beyin parçalarına sıkı biçimde bağlı olup onlar tarafından yönlendirilmektedir. Bu durum ise hiçbir parçanın bağımsız, dolayısıyla da özgür olmadığına işaret eder. Öyleyse düzenekte başka parçalarla kurduğu nedensel ilişkiyi izlemeyen herhangi bir parça bulamamış olmamızdan hareketle, şimdiki bilim anlayışımız kapsamında özgür iradeyi kendisi nedensiz olan nedeni araya sıkıştıracak fiziksel boşluğu da bir türlü bulamıyoruz. Bu noktada söylediğimiz her şey elbette tarihin şu anında bildiklerimize dayalı olup, bundan 1000 yıl sonra büyük olasılıkla kaba ve eksik görünecektir. Ama yine de hiç kimse fiziksel olmayan varlık, özgür irade ile fiziksel varlığın, beyin maddesi, etkileşimi problemini doğru biçimde çözmenin yolunu henüz bulabilmiş değildir. Ama diyelim ki bütün biyolojik soru işaretlerine rağmen özgür iradeye sahip olduğunuz yönünde çok güçlü sezgileriniz var. Nörobilimin özgür iradenin varlığını test etmesinin bir yolu olabilir mi? 1960'lı yıllarda Benjamin Libet adlı bilim insanı, deney katılımcılarının kafalarına elektrotlar yerleştirerek onlardan çok basit bir şey yapmalarını istedi. Kendi belirledikleri bir anda parmaklarını kaldırmak. Gönüllüler bu arada yüksek çözünürlüklü bir zamanlayıcıya bakacak ve hareketi yapmak için güçlü bir dürtü duydukları anı tam olarak not edeceklerdi. Libet katılımcıların hareket etme dürtüsünün farkına vardıkları anın hareketin kendisine çeyrek saniye kala olduğunu keşfetti. Ama asıl şaşırtıcı olan bu değildi. EEG kayıtlarını yani beyin dalgalarını inceleyen araştırmacı daha da ilginç bir şey buldu. Katılımcıların beyinlerindeki etkinlik artışı hareket etme isteğini duymalarından önce ortaya çıkıyordu ve öyle çok kısa bir süre değil, bir saniyeyi de aşan bir süre öncesinden başlıyordu bu artış. Bir başka deyişle kişi hareket isteğini bilinçli biçimde duymadan epeyce önce bazı beyin parçaları karar vermeye başlamış oluyordu bile. bilinçle ilgili olarak yaptığımız gazete benzetmesine dönersek, biz az önce parmağımızı kaldırmak gibi büyük bir karara vardığımızın haberini bile almadan, beyinlerimiz sahne gerisinde tıkır tıkır işlemeye, nöronlar arası koalisyonlar kurmaya, eylemleri planlamaya, bu eylemleri oylamaya sunmaya çoktan başlamıştır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 170.